Ayrım 6.
Bundan sonra parlamenter rejimi yeniden kurma görevini üstlenen bu yeni nesil, Ahmet Rıza, Mizancı Mehmet Murat, Abdullah Cevdet, Sami Paşazade Sezai, Ali Kemal, İbrahim Temo, İshak Sükuyuti, Tunalı Hilmi. Yeni Osmanlıların Fransızca karşılığı olan Jön Türkleri kendilerine ad yaparak İttihat ve Terakki isimli yine gizli bir siyasi cemiyet kurdular. 1889. Yurt içinde ve dışında aralıksız sürdürdükleri uzun mücadele sonunda Türkiye'de parlamenter rejimi yeniden kurdurmayı 23 Temmuz 1908 başardılar. Tanzimat'ın ilanından 1860 yılına kadar bazı devlet adamlarının ve büyük devletlerin dışında Gülhane Hattı uygulamalarının ve genellikle çağdaşlaşma çabalarının yürütülmesi hakkında hiçbir ciddi tepki veya müdahale yoktur. Böyle oluşta şüphesiz batılılaşmaya taraftar ve ülkenin işleriyle yakından ilgilenebilecek yeni bir aydın kadronun henüz yetişmemiş ve mühim bir kontrol ve mücadele aracı olan özel basının da henüz kurulamamış olmasının payı büyüktür. Bu dönemde elbette devletin icraatı karşısında sesini yükseltebilen, uyanık ve aydın bir kamuoyunun varlığından da söz edilemez. Bütün bunlar ancak başta şinasi olmak üzere yeni bir aydın neslin ortaya çıkmaya ve özel basının kurulup hızla gelişmeye başladığı 1860 yılından sonrası için söz konusu olabilirler. Öncüleri şinasi olan Batı taraftarı yeni edebi nesil, Abdülaziz devrinin daha önce belirtilen zor şartları altında demokrasi mücadelesini başarıyla sürdürürken, bir yandan da sosyal ve edebi çağdaşlaşmayı da aynı hızla yürütüp başarıya ulaştırırlar. Tanzimat devri edebiyatının ilk safhasında 1860-1876, Avrupalılaşma işlemi zaruri olarak divan edebiyatına aralıksız saldırıp onu gözden düşürme, yani çağdaş bir Türk edebiyatına alan açma, Fransız edebiyatının başlıca türlerini getirme, bu edebiyatın klasik ve romantik okullarının başlıca yazar ve şairlerini tanıtma, eski nazım ve nesir dillerinin dışında yeni bir edebi dil yaratma yönlerinde gelişmiştir. Bunlara Fransız edebi türleri hakkındaki ciddi teorik bilgiler de eklenmelidir. N. Kemal, İntibahın Önsözü, Recaizade Ekrem, Talimi Edebiyat, 2. safhada 1876-1896 ise Fransız edebiyatının daha çok estetik ve teknik esasları üzerinde durulmuş, Recaizade Ekrem, 3. Zemzeme, Önsöz, Takdiri Elhan, N. Kemal, Celal Mukaddimesi, Realist ve Naturalist romanın kısmen tanıtılması, Nabizade Nazım, Karabibik, Önsöz ve yeni bir edebi dil oluşturulması için çalışılmıştır. Batılılaşmanın sosyal alandaki gelişmesini ise 1860'tan sonra basın, roman ve tiyatro birlikte yürütürler. Bu üç mühim vasıta bir yandan batılı yaşayışı bazen çok lüzumsuz ayrıntılara kadar inerek Türk halkına tanıtırlarken bir yandan da çok çeşitli konular üzerindeki batılı görüş tarzını da getirmek suretiyle yeni bir aydın nesil yetiştiriyorlardı. Sosyal alandaki bu hizmetiyle edebiyat tamamıyla Tanzimat'ın getirdiği esaslara bağlıdır. 1860-1875 yılları arasında Türk edebiyatı ara sıra bu yönden ayrılmakla beraber hemen hemen bir bütün halinde kendisini bu esasların gerçekleştirilmesine vermiştir ve bu tutumu ile daha çok sosyal bir karakter gösterir. Bu safhanın ilk büyük şahsiyeti olan Şinasi, Batı medeniyetinin unsurlarını gerçek bir kavrayış ve direnişle açıklamaya çalışır. Hedefe erişmek için bilgisizliğin ve dini taassubun bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini düşünerek halkın fikir seviyesini yükseltmeye uğraşır. Bu hususta gazeteyi en mühim vasıta olarak görür. Halkla kolayca anlaşabilmek için yeni bir dile ihtiyaç duyması yeni bir nesrin doğmasına yol açar. Geniş anlamı ile çağdaşlaşma temasına Ziya Paşa'da, Namık Kemal'de ve Ahmet Mithat'ta sık sık rastlanır. Tanzimat devrinde Türk edebiyatının çağdaşlaştırılması çabalarına gelince, yaratılışından gelen bir özellikle, düşündüklerini kimseye açmadan doğrudan doğruya onları gerçekleştirmeye geçen Şinasi, Türk edebiyatının modernleştirilmesi hakkında ortaya açık bir program koymuş değildir. Halbuki eski edebiyatın henüz rağbette olduğu Yenişehirli Avni 1826-1883, Leskovçalı Galip 1828-1867 ve Persekli Arif Hikmet 1839-1903 gibi bu alanda üstad tanınan kuvvetli kişilerin henüz yaşadığı ve şöhretlerinin sürdüğü bir dönemde İleride yeni bir edebiyat kuracak nesillere onun esaslarını açıklayan bir program vermek lazımdı. Bu programı ilk defa Tasvir-i Efkar'daki Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir. 1866 adlı uzun makalesiyle Namık Kemal Dener. Kemal edebiyatın tarifiyle başladığı ve onun fikrin gelişmesine ve halkın eğitilmesine olan büyük hizmetinden söz ederek edebiyat bir milletin bekasının teminatıdır gibi değeri çok ağır basan bir hükme vardı bu makalesinde, divan edebiyatının gerçeklerle ilgisizliğine, suniliğine ve boşluğuna şiddetle hücum ederek Türk edebiyatının yeniden düzenlenmesi için bir takım esaslar koymaya çalışır. Üzerinde en çok direndiği nokta, Şinasi'nin de düşündüğü gibi her şeyden önce yeni bir ifade şekli ve yeni bir dil ihtiyacıdır. Bunun için de yazı dilinin düzenlenmesini, bir an önce konuşma diline yaklaştırılmasını ister. Kemal bu makalesinde ileriye sürdüğü edebiyatta sosyal fayda arama prensibini Celaleddin-i Harzemşah 1875 adlı piyesinin ön sözünde ayrıca savunur. Böylece Tanzimat Hareketi'nin prensiplerine de uygun olarak Türk edebiyatının takip etmesi gereken yol açıkça çizilmiş olur. Tanzimat Hareketi bir anlamda bir halka iniş hareketi olduğu için edebiyatta halkın anlayabileceği bir dil üzerinde direnilmesini de tabii karşılamak gerekir. Konuşma diline yaklaştırılacak yeni bir yazı dili, yani yeni bir nesir, halka kültür yolu ile sağlanmak istenen sosyal faydanın da en güçlü aracı idi. Bu konuda Kemal'den sonra konuşan Ziya Paşa ise daha cesur bir davranışla bu hedefe tek bir hamlede ulaşmak ister. 1868'de Hürriyet gazetesinde çıkan meşhur Şiir ve İnşa makalesinde divan edebiyatını milli bir edebiyat olmamakla suçlayarak modern Türk edebiyatının ancak halk edebiyatına bağlanmakla kurulabileceği gibi zamanına göre çok ileri bir düşünce ile bir sıçrayışta halkın diline ve ifade şekline gidilmesi teklifinde bulunur. Burada mühim olan nokta Batı edebiyatını örnek alma kararını veren Tanzimat edebiyatının gayesine ve yeni yapısına uygun bir ifade vasıtası, yani yeni bir dil ve üslup aramak ihtiyacını hemen duymuş olmasıdır. İlk çalışmalar bu noktada toplanarak kısa zamanda açık bir sonuca varılmış, gerek nesirde ve gerekse nazımda yeni bir dile ve yeni bir söyleşe ulaşılabilmiştir. Nesir dilinde Tanzimat'tan sonraki bu gelişmenin başlangıcı 1831 yılına kadar iner. Devlet gazetesi takvimi Vaka Ayi'nin ilk sayı 1 Kasım 1831. Dilinde ve üslubunda halkın seviyesine uygun olarak yapılmasına çalışılan ayarlama Tanzimat nesrinin nüvesidir. Gazete dilinin bu tarihten başlayarak aynı yönde süren gelişmesine devlet dilinin, hele Tanzimat'ın ilanından sonra, sadeleşme yolundaki hızlı gelişmesi de eklenince 1860'dan başlayarak edebi Türk nesrinin kurulması için hayli elverişli şartların varlığını kabul etmek gerekir. Bu nesrin temelini Şinasi atar. Devlet nesrinin üslubundan tamamıyla kurtulamamakla beraber vokabüler bakımından ondan çok ayrı olan bu nesri romantizmin tesiriyle sanatkarane üslubun çekiciliğinden kendisini kurtaramayan Namık Kemal ve kısmen Ziya Paşa daha yüklü ve süslü bir hale getirirlerken, Ahmet Mithat da tersine yalnız vokabüler bakımından değil, üslup bakımından da onu konuşma diline yaklaştırmaya çalışır. Fakat Tanzimat devrinin tanınmış yazarları dilde ve üslupta Ahmet Mithat'ı değil Namık Kemal'i takip ederler. Edebiyatın sosyal hizmete girmesi, çevresindeki her şeyle doğrudan doğruya ilgilenmesi prensibiyle Türk edebiyatı asırlardan beri ilk defa olarak hayatla yüz yüze geliyor, olayları ve insanları oldukları gibi görüp göstermeye başlıyordu. Bu durum eski edebiyatın her alanındaki soyutluğundan kurtuluşun, somuta bağlanışın ifadesidir. Eski edebiyat bilindiği gibi kaideler ve klişeler edebiyatı idi. Klişe konu, klişe tabiat, klişe hayal, klişe güzellik, klişe sevgili tipi, klişe aşk, klişe dil ve benzeri. Bütün bu klişelerden kurtulup hayatın karşısına aracısız ve eli kolu bağlı olmadan çıkan Tanzimat devri sanatçısı, her şeyden evvel hürriyetini duyar ve tek başına bir şahsiyet olduğunu anlar. Bu anlayışı yeni bir tabiat görüşü, yeni bir estetik, doğrudan doğruya hayattan alınan yeni konular takip ederler. Tanzimat'ın ferdin hürriyeti prensibiyle tam bir uygunluk halinde bulunan sanatçının hürriyeti prensibi, ona tamamiyle şahsi sentezlerin yani yaratıcılığın kapılarını açmıştır. Fakat 1875 yılına kadar prensip olarak sosyal fayda formülüne bağlanan Tanzimat Edebiyatı, bu tarihten sonra üslup ve konu bakımından kendisini yavaş yavaş Fransız romantizmine kaptırdı. Türk edebiyatının asırlarca süren alışkanlıklarına da uygun düşen bu kaptırış önce üslupta başlar. Nesrin'in esasını Şinasi'den almakla beraber sanatkarane üslup kaygısı ile ondan ayrılan Namık Kemal'in romanlarındaki tabiat ve insan tasvirlerini daha canlı ve çekici hale getirebilmek için romantik üslubun ihtişamından faydalanmaya kalkışması ile başlayan bu tesir zamanla karakterlere, vakaların kuruluşuna ve temalara kadar yayıldı. 1880'den sonraki Türk romanında görülen bazı realizm ve naturalizm denemelerine rağmen Kemal'i takip eden Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamid'in de ağır basan şahsiyetleriyle Tanzimat Edebiyatı çok geniş ölçüde romantizme bağlı kalmıştır. 1860'dan başlayarak şiiri, tiyatrosu ve romanı ile Batılı edebiyatın bütün türlerini benimseyen ve denemeye girişen Türk edebiyatı, teknikte henüz çok yetersiz olmakla beraber gösterdiği hızlı gelişme ile tamamıyla batılı bir anlayışa ve bütün türlerde çok verimli çalışmalara sahip olabilmişti. Şiir. Tanzimat edebiyatında nesirden sonra yenileştirilen ilk tür şiirdir. Roman ve piyes gibi türler henüz denenmeden şiir üzerinde bazı yenileştirmelere başlanmıştı. Şiirde de önce yeni bir dil ve söyleyiş aranmakla işe girişilir. Bu dil ve söyleyişin yöneldiği kaynak ise nesirde olduğu gibi konuşma dili ve üslubudur. Daha 1860'dan önce Fransız şairlerinden yaptığı manzum tercümelerde Şinasi yeni bir dil ve yeni bir üslub arar. Gerek şekil ve gerekse muhteva bakımından divan şiirinden ayrılan bu küçük ve basit örnekleri kendi denemeleri takip etti. Ziya Paşa birçok gazel ve şarkılarında dil ve söyleyiş, Namık Kemal'de Şinasi'yi tanımasından sonraki şiirlerinde hem söyleyiş ve hem de nazım şekilleri bakımından eski şiirden ayrılırlar. Namık Kemal'in tesirinde olan Recaizade Ekrem ve her ikisinin izinde yürüyen Abdülhak Hamid, şekilce bazen eskiye bağlı kalmakla beraber Türk şiirine giren yeni söyleyişi geliştirirler. Bu söyleyişte Şeyh Galip'ten Akif Paşa'ya kadar değişen çeşitli üslupların da tesiri kabul edilebilir. Ethem Pertev Paşa'nın yine Fransızcadan yaptığı bazı manzum tercümelerde 1870, Şeyh Galip'in tesiri görülen söyleyiş tarzının Ekrem ve Hamid üzerindeki tesiri de açıktır. Bu iki şair bu değişik üslup malzemesini işlemek suretiyle şiirde ortak bir üslup meydana getirdikleri gibi bu genel söyleyiş içinde şahsi birer üslup da yaratabildiler. Ancak Şinasi de konuşma diline yaklaşma çabasını gösteren dil ve üslubun Namık Kemal ve Ziya Paşa'dan başlayarak romantik şiirin tesiriyle Recaizade Ekrem'de ve daha çok Abdülhak Hamid'de konuşma dilinden tamamıyla uzaklaştığını kaydetmek gerekir. Yeni şiirin ilk temaları Şinasi'de medeniyet, hak, hukuk, adalet, kanun, devletle milletin karşılıklı hak ve ödevleri gibi sosyal ve siyasi unsurlardır. Namık Kemal ile Ziya Paşa'da bunlara hürriyet ve vatan temaları da eklenir. Bunların yanında harcı alem fikir, sajes unsurunun da yer aldığı görülür. Bu tarz düşüncelere Şinasi'nin kasideleriyle bazı beyt ve müfretlerinde, Ziya Paşa'nın bazı gazelleriyle terkip ve tercih ibendlerinde ve Namık Kemal'in yine bazı gazelleri ile hürriyet kasidesinde rastlamak mümkündür. Tanzimat şiirinin ikinci nesline giren Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamid ise sosyal temaları ikinci plana attıkları gibi harcı alem fikir seviyesinin üstüne çıkarak metafizik düşünüşe de yöneldiler. Ekrem'de daha çok ölüm teması üzerinde toplanan bu düşünüş, Hamid'de ölümden başka Allah, hayat, dünya, madde, ruh, varlığı, mahiyeti ve sonu gibi konulara da uzanır. Yeni şiirin üçüncü temasını ezeli tema olan ferdin his hayatı ve bilhassa aşk teşkil eder ve Şinasi'den Hamid'e doğru bunun kullanış hacmi gittikçe genişler. Bu arada eski şiirin suni ve klişe sevgili tipinden de kurtulan yeni şiir, hayattaki normal kadın güzelliğine yönelerek yeni bir sevgili tipi yaratır. Genellikle romantik bir karakter taşıyan bu yeni aşk teması için yine Fransız şiirinden geçen yeni temalara da uygun yeni bir vokabüler benimsenir. Nihayet Tanzimat devrinin ikinci nesliyle birlikte şiirde çok geniş yer tuttuğu görülen sonuncu ve mühim bir tema olarak tabiatı kaydetmek gerekir. Romantizmin tesiriyle giren ve gerçek tabiata dayanan bu tema, eski şiirin soyut ve klişe tabiat anlayışından tamamıyla kurtulmuştur. Tanzimat şiirinin divan şiirinde en çok bağlı kaldığı unsurlar, teknik unsurlardır. Tanzimat devrinde hece veznesine karşı olan ilgi biraz artmışsa da, aruz eski hakimiyetini devam ettirdiği gibi, divan nazmının şekilleri ve sanatları da tamamıyla atılamamıştır. Bunun içindir ki nazım şekilleri bakımından Tanzimat şiirinde bütünlük görülmez. Yeni şekillerin yanında bazen aynen ve bazen de değişik olarak divan nazmının şekilleri de daha çok gazel, terkibi bend ve kıta yer alırlar. Bu durum Tanzimat devrinin hemen her alanda görülen yeninin yanında eskinin de devamı tutumunun şiir türünde de görünüşünden başka bir şey değildir. Yeni şiirin ilk temsilcisi olan İbrahim Şinasi 1826-1871 öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra devlet memuriyetine girmiş, Tophane müşiri Fethi Paşa'nın yardımı ile Fransa'ya maliyecilik öğrenimi için gitmiş 1849 ve orada 5 yıl kadar kaldıktan sonra İstanbul'a dönerek Meclis-i Marifi Umumiye üyeliğine getirilmiştir. Reşit Paşa'ya bağlılığından Paşa'nın iktidarda bulunup bulunmamasına göre o da görevinden uzaklaştırılmış veya yeniden göreve alınmıştır. 1858'de Fransızcadan manzum olarak yaptığı bazı şiir tercümelerini Tercüme-i Manzume adıyla bastırdı. 1860'ta Agah Efendi ile birlikte ilk özel Türk gazetesi olan ve Şair Evlenmesi adlı komedisini tefrika ettiği Tercüman-ı Ahvali ve sonra da tek başına Tasviri Efkarı çıkardı 1862. Aynı yıl şiirlerini Müntahabat-ı Eşarım adlı bir kitapta topladı. Bir yıl sonra da derlediği atasözlerini Durub-ı Emsali Osmaniye adıyla bastırdı. Adının Ali Paşa için düzenlenen bir suikaste karıştırılmasından ürkerek 1865'te Paris'e gitti ve orada siyasi sürgün olarak bulunan Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi yardımını gördü. Paris'te bu ikinci bulunuşu sırasında bir Türkçe sözlük hazırlamaya başladı. Eserde takip edilecek metot bakımından da dostu meşhur Fransız dilcisi Emile Littre 1801-1881'den faydalanıyordu. 1869'da İstanbul'a dönünce artık siyasetle tamamıyla ilgisini keserek yalnız yayın işleriyle uğraştı. Tek gayesi hazırladığı Türkçe sözlüğü kurduğu küçük matbaasında yayımlamaktı. Fakat bunu da başaramadan 1871'de öldü. Şinasi'nin Türk şiiri üzerindeki yenileştirme çabası Fransa'dan ilk dönüşüyle başlar. Gerçekten Fransa'ya gitmeden önce Reşit Paşa'ya yazdığı bir kaside 1849 ile dönüşünden sonra aynı kişi için yazdığı diğer 3 kaside 1856-1857-1858 arasında gerek dil gerek üslup ve gerekse tema bakımından olan ayrılıklar bunu açıkça gösterir. Nefi tarzını taklit eden ve övüşlerindeki aşırılıkla dikkati çeken ilk kaside eski kaside şeklinin bütün özelliklerini taşıdığı halde diğer 3 kaside gerek şekil ve gerekse muhteva bakımından eski kasideleri hemen hemen tamamıyla değiştirmiştir. Bunlar şekilce klasik kasidenin kafiye sistemine her zaman uymadıkları gibi muhteva bakımından da çok değişiktirler. Bir kere eski kasidelerin hayal ve manzumları ile acemane mübalağalar bırakılarak, övmede klişe özelliklere değil, övülenin şahsiyetini belirten gerçek özelliklere yer verilmiştir. Bu kasidelerin Reşit Paşa'nın şahsında övdükleri özellikler, klasik kasidede olduğu gibi övülenin adını değiştirmek suretiyle bir başkası için de tekrarlanamazlar. Sonra bu 3 kasidede yalnız klasik kasidede değil, bütün klasik Türk şiirinde rastlayamayacağımız ve ancak tazminatla birlikte gelmiş olan bir takım sosyal kavramlara ve onların değerlendirmelerine de geniş ölçüde yer verilmiştir. Bu kasideler Reşit Paşa'nın şahsında tanzimat prensiplerinin de tam bir övgüsüdür. Bu muhtevalarına rağmen harcı alem fikir unsuru ile ilgili bulundukları için onlara hikemi yahut hakimane vasfını vermeye de imkan yoktur. Bu kasidelerde fikrin üstünde hakim kılınan unsur ise akıldır. Fransız klasiklerinin tesirinde bulunan aklın prensiplerine sıkı bağlılığı ve lirizmden yana fakirliği ile Boalo 1636-1711 ya çok benzeyen Şinasi, Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatında akılcılığın da ilk temsilcisidir. Ayrıca bu kasidelerin lüzumsuz hayal unsurlarından kaçınarak, genellikle doğrudan doğruya düşüncenin ifadesine yaramak gayesiyle olan, basit ve oldukça açık bir üsluba ve ona uygun bir dile sahip oldukları da kolaylıkla görülebilir. Şinasi bu değişikliklerin dışında şiire yeni şekiller de getirmeye çalıştı. Bu bakımdan dikkati ilk çeken Tercüme-i Manzume'deki Meditasyon Souvenir, Düşünceler Anılar parçasıdır. Lamartine 1790-1869'den çevrilen ve dörtlüklerle kurulan bu manzume, kafiyelerinin düzeni ve söyleyiş tarzı bakımından tamamıyla yenidir. Bu denemeyi Doğu Edebiyatı'nda Mesnevi kafiyesi olarak tanınan ve bütün dünya şiirinde de çok kullanılan düz kafiye ile yazılmış Münacat, İlahi, Arz-ı Muhabbet adlı şiirleri ve birkaç kıta takip etti. Ayrıca divan şiirinde olduğu gibi genel adlar gazel, kaside değil, batılı şiirler gibi kendi konularını belirten ayrı ayrı adlar alan bu şiirlerin duyuş ve hayalci olduğu kadar üslupça da divan şiirinden ne kadar çok ayrıldıkları açıkça bellidir. Şinasi'nin konuşulan Türkçeden yeni bir şiir dili yaratmak hususundaki çabası bazen 16. asır şairlerinden Edirneli Nazmi'nin çabasını andırır. Gayesi konuşulan dile yaklaşmak olduğu halde biraz yaptığı denemenin yeniliğinden biraz da sanatçı gücünün eksikliğinden gelme bir kudretsizlikle bu çaba oldukça verimsizleşir ve Safi Türkçe ile yazdığı parçalarda bile dil konuşma dilinin canlılığına ve tabiiliğine erişemez. Aynı çabalamayı hemen hemen aynı verimsizlikle 40 yıl sonra Mehmet Emin de tekrarlar. Yeni bir şiir dili kurmak hususundaki denemenin başarısızlığına ve süreksizliğine rağmen Şinasi'nin bu çabalaması, edebi nesirle yeni bir dil anlayışının paralelliğini belirtmesi ve bu yöndeki çalışmaların ilk merhalesi olması bakımından dikkatle kaydedilmeye değer. Bütün bu özellikleriyle Tanzimat'tan sonraki Türk şiirinin temellerini attığını gördüğümüz Şinasi'yi, batılı şiirin esaslarını gereği gibi bilmekle beraber, gerek hayallerindeki ve duygularındaki renksizlik ve gerekse sanat gücündeki yetersizlik yüzünden, bildiklerini gerçekleştirmek hususunda doyurucu bir başarıya ulaşamamıştır. Onu ancak orta seviyede bir şair ve sanatçı olarak kabul etmek durumundayız. Şinasi ile aynı nesilden olan Abdülhamit Ziya Paşa 1829-1880, 1860'dan sonra Batılı Türk Edebiyatı'nın yaratılmasında şiirlerinden çok düşünceleri ile hizmet etmiştir. İlk öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra sadaret kalemlerinden birine memur girmiş, zamanla Mustafa Reşit Paşa'nın dikkatini çekip saraya tavsiye edilmiş ve oraya katip olarak alınmıştır. Burada Fransızca öğrenmeye başlayan Ziya Paşa, yavaş yavaş Fransız edebiyatı ile de temasa geçti. Bir yandan da şiirle uğraşıyor, padişaha ve Reşit Paşa'ya kasideler yazıyordu. 1859'da yazdığı Tercih-i Bent ilk şöhretini sağladı. Zamanla Abdülaziz'e tesir ederek politikalarını beğenmediği Ali ve Fuat Paşalar aleyhinde onu tahrik ettiği için onların düşmanlığını kazanmış ve sonunda saraydan uzaklaştırılmıştır. Bundan sonra gerek İstanbul'da ve gerekse Taşra'da birçok idari görevlerde bulunmuş ve 1867'de Mustafa Fazıl Paşa'nın davetini kabul ederek Paris'e kaçmıştır. Bu süre içinde ve sonradan bazı tercümeler de yaptı.